Ayrım 42, sayfa 380. Cemal. Abime çok yalvardım. Verme Zeliha'yı bu adama diye. Gözüm hiç tutmadı. Unutma, ben komandoyum. Neler gördüm. Tuhaf biri, hiç konuşmuyor, hep önüne bakıyor. Soyu sopu da belirsiz, dedim. Zeliha'ya kısmet mi yok? Allah'ım bağışlasın, çok güzel bir kız oldu yeğenim, dedim. Daha ne talipleri çıkar? Bu adam çulsuzun biri. İç güveysi giriyor. Adam olsa neyse ama... Bir daha düşün abi, dedim. Dedim, dinletemedim. Bu adam hemşerimiz, dedi. Bizim memleketten olsun, yabancıya gitmesin. Hem iç güveysi ise ne olmuş? Daha iyi, kızımız gözümüzün önünde olur. Yarın öbür gün torunlarımız da bizimle büyür. Meslek sahibi adam, çalışıyor. Hem de temiz bir Müslüman. Namazında, orucunda. Bu devirde böylesi nerede bulunur, dedi. Anladım ki abimden hayır yok. Zeliha'ya istiyor musun sen bu adamı, dedim. Zavallı, terbiyeli kız. Babam doğrusunu bilir, dedi. Benim bir şey söylememe gerek yok. İşte böyle oldu. Gül gibi kızımızı kendi elimizle yaktık. O gül gibi çocukları da. Meryem'le İstanbul'a geldiğimizde Zeliha küçük kızının yaşındaydı. Nasıl da neşeli bir çocuktu. Televizyonun karşısına geçer, oraya çıkanların taklidini yapardı. Tavana asılı somyanın, tellerden çekilen kaçak elektrikle kor gibi kızarıp içeriği ısıttığı yoksulluk dönemiydi o zamanlar. Ama her şey bundan daha iyiydi. Yakup abim onca yıl çocuklarımı büyük şehirde yetiştireceğim diye tutturdu ama sonunda ne oldu? Şehir canavarı yedi çoluğunu çocuğunu. Bundan sonra iflah olur mu artık bu aile? Manyak herif. Nasıl kıydı? Nasıl kıyabildi de balkondan attı hepsini? Aklım almıyor. Düşünüyorum, düşünüyorum, beynim çatlıyor ama anlayamıyorum. İçeride müzik çalıyordu. Çığlıkların farkında olamadım ama sanki camın önünden bir gölge geçmiş gibi oldu. Allah Allah, dedim. Ceket filan düştü sandım. Sonra baktım, bir daha düştü. O zaman dışarı fırladım. Oğlanın düştüğünü gördüm. Arkasından da o herif düştü. Ne yapacağımı şaşırdım. Donup kaldım. Meryem de çok severdi Zeliha'yı. Zeliha da ona sokulur, beline sarılır, başını göğsüne yaslardı. Sabahları Meryem Zeliha'nın saçlarını tarardı. Şimdi ikisi de yok. Meryem'i ölümden kurtardık ama kim bilir nerede, ne yapıyor, nasıl, hiç haber alamıyorum. Şeytan diyor atla git oralara, kızı gör, ne yaptığını öğren. Belki de ayrılmıştır oğlandan, belli mi olur? Zeliha ise sonsuza kadar yok artık. Meryem duysa kim bilir nasıl yüreği yanar. Olmaz olsun bu zalim dünya, olmaz olsun. Şimdi iflah olur muyuz biz? Yengem sinir haplarıyla duruyor, yarı baygın. Abim hasta, iflah olmaz. Gece sabaha kadar hem kusuyor hem ağlıyor. Allah kahretsin bu acıları yaşatan o Mustafa denen herifi. Cehennemi boylamasaydı keşke de jiletle doğrasaydım mendeburu. Meryem ne yapıyor acaba? Gitsem mi? Gidip de Zeliha'nın başına ne geldiğini anlatsam mı? Onun da çocukları var mı acep? Hehe ile Emre'ye dair. Hayat ne garip, sözü kadar değişik ağızlarda çok çiğnenmiş bir sakız zor bulunur herhalde diye düşünüyordu Emre Karacı. Ama ne yapalım ki, doğru. Zaten klişeler yanlış oldukları için değil, çok tekrarlandıkları için gözden düşüyorlar. Evet, hayat çok garip doğrusu. Geçen cumartesi akşamı deniz kıyısındaki şu kaldırımdan içeri bakıyor, Hehe ile editörün rakı içişini izliyordum. Bu cumartesi ise editörün sandalyesinde ben oturuyorum. Önümde aynı rakı kadehi, aynı deniz, aynı hava, aynı alto saksofon ötüşlü vapurlar, deniz yüzeyinde dalgalanan çöplerden yiyecek aranan martılar, aynı yosun, balık, rakı kokusu, aynı mezeler, aynı garsonlar, karşımda da rakısına buz atmakla meşgul olan Hehe. Garip değil mi bu şimdi? Adamın çok iyi tanıdığım çıplak başı, şakaklarındaki mor, belirgin damarlar, ona üzgün bir tiyatro maskesi görünümünü kazandıran ağzının iki kıyısındaki derin çizgiler, işte her şeyiyle karşımda. Onca yakından bildiği, uyumasını, ağlamasını izlediği adamın ilk kez karşılaştıklarını sanması ne tuhaftı. Emre'nin içinde küçük bir suçluluk duygusunun belirmesi ise bundan da tuhaftı. Mesleği, edebiyat öğretmek gibi çok göz alıcı, hatta söz sanatlarının önemini bilen kişiler tarafından sarsıcı olarak nitelendirilebilecek biri için aşırı yalın, aşırı ürkek, aşırı renksiz sayılabilecek bir adamdı. Hehe bir şey söyledi ama o sırada her şeyi bastıran bir vapur düdüğü yüzünden ne dediğini duyamayan Emre, "Efendim ne dediniz?" diye sordu. Ne var ki kendi sesi de vapurun ikinci düdüğünün görkemi arasında eriyip gitti. Bunun üzerine ister istemez ve belli belirsiz gülümseyerek hiçbir şey söylemeden kadeh kaldırıp rakılarından birer yudum içtiler. Zaten adamın ne demek istediği belliydi. Ya sağlığınıza diyecekti ya da davet sahibi olduğunu belirterek hoş geldiniz. Ki bu söz hesabı kimin ödeyeceğini baştan belirlemesi açısından çok yararlıydı gibi basmakalıp bir şeyler. Birden güldü Emre. Çünkü Ankara'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsündeki gülünç durumu anımsamıştı. Hemen hemen bütün otobüslerin mola verdiği yere geldikleri zaman sürücü mikrofonu eline alıp konuşmaya çalışmış ama mikrofondan bir türlü ses çıkmamıştı. Sürücünün söyleyeceği şey belliydi. Mola veriyoruz diyecekti. Ama mikrofon çalışmadığı için bir türlü diyemiyor, aygıtın metal kafasına tak tak vurup duruyordu. Bu arada sıkışmış, acıkmış, bunalmıştı yolcular. Anladık, anladık, ne olur kapıları aç diye yalvarıyorlar ama ilkelerine bağlı sürücü inat edip mikrofonu çalıştırıncaya kadar kapıları açmıyordu. Sonunda nihayet mola diyebilmişti. Onu alkışlayan yolcular da adamın suratına ters ters bakarak inmişlerdi otobüsten. Niye gülüyorsunuz diye sordu Hehe. Durumumuzun garipliğine mi? Hayır diye karşılık verdi Emre. Aklıma başka bir şey geldi. 2 saat 7 dakika sonra içkinin mahmurluğundan ötürü belli belirsiz sallanmakta olan iki gölge, sokak lambalarının ışığı altında rıhtıma, kaldırıma, sonra caddedeki beyaz çizgilerle belirtilmiş olan yayı geçidine vurdular. Karşıya geçtikten sonra iki el sıkıştılar, biri sokağa doğru döndü, öteki otobüs beklemeye başladı. Emre'nin yüreği ezik, çırpıntılıydı. Soluk alamıyordu sanki ama bunun nedeni HH ile konuştukları şeyler değildi. Yemeğin sonunda kalkarken gördüğü, geniş lokantanın çıkışına doğru küçük bir masada oturmuş yemek yiyen iki kişiydi. Bir kadınla bir erkek. Erkeği tanımıyordu, sıradan biriydi ama karşısında oturan kadın Zehra'ydı. Bunu gördüğü anda yüreğine ateşte kızdırılıp kor haline almış bir kılıç saplanmıştı. Benzi mi soldu, gözleri mi büyüdü, bir an durakladı mı... Ne olduğunun farkında değildi. Hehe gibi kendisini yakından tanımayan biri bile ''Ne oldu Emre Bey, iyi misiniz?'' diye sormak zorunda kaldığına göre. Hiç beklemediği bir şeydi bu. Söyleseler inanmazdı. Zehra'nın başka bir erkekle baş başa yemek yiyebileceği, ona sarılabileceği, dudaklarından öpebileceği, kendisine yaptığı gibi bir tanem diye mesajlar gönderebileceği, hatta o adamla yatağa girebileceği hiç aklına gelmemiş miydi? Nasıl olup da gözlerini bu gerçeğe kapatmıştı? Zehra'nın kendisinden sonra da bir hayatı olabileceğini nasıl düşünmemişti? Zehra adamla konuşmaya dalmıştı. Gülerek bir şeyler anlatıyordu. Lokantaya küs gelmiş ya da birden alevlenen bir kavgaya tutuşmamış olan bütün çiftler gibi dışarıdan bakanlara mutlu bir görünüm sunuyorlardı. Emre'yi gözlerinde apansız patlayan bir flaş gibi hazırlıksız yakalayan bu görüntü içine ılık zehirler akıttı. Eskilerin ciğer pare pare dedikleri gibi oldu. Soluğu sıkıştı, sanki o yolcu vapuru göğsünün üstüne oturdu. Lokantadan sersem gibi çıktı. Hehe ile yolun karşı tarafına geçtiler. Farkına bile varmadan adamla vedalaştı. Nereye gittiğine bakmadan gelen ilk otobüse bindi. Nereye oturduğuna dikkat etmeden gecenin ilerlemiş saatinde ancak birkaç kişinin bulunduğu otobüsün en arka sırasına oturdu. İnsanların yüzüne mor gölgeler düşüren hayalet ışıklar altında iki durak gitti. İkinci durakta mide bulantısını bastırmaya çalışarak otobüsten dışarı attı kendini. Yol kıyısındaki çamurlu arsaya, karanlık bir boşluğa kustu, kustu, içi dışına çıkana kadar kustu. Sonra soğuk terle birlikte bir titreme aldı Emre'yi. Gecenin tenha karanlığında yılgın ve kimsesiz sokak köpekleri gibi büyük binaların arasındaki o karanlık arsada dört ayak üstünde bulantı kasılmalarının geçmesini bekledi. Dizleri ve elleri çamura batmıştı. Kendi alanlarında bulunan bu tuhaf köpeğimsi yaratık, mahalle kabadayısı gece köpeklerinin ilgisini çekmiş olmalı ki üç iri çomar başına toplandı. Emre'ye dikkatle bakıyor, ne yapacaklarına karar vermeye çalışır gibi onun her davranışını izliyorlardı. Emre korktu, hem de çok korktu. Soluğu kesildi. İstanbul'un namlı sokak köpekleri arada bir insanları, bebekleri paralar, bunlar da gazetelerde kısa haberler halinde yayınlanırdı. Köpek dişleriyle didiklenerek parçalanmanın dehşetini hiç kimseye hissettiremeyen soğuk haberlerdi bunlar. Bir göz atılır, geçilirdi. Emre kendisinin de böyle bir haber olacağını düşündü. Bir yandan da korkusunu belli etmemesi gerektiğini biliyordu. Köpeklerin korkunun kokusunu aldıkları gibi bir şeyler okuduğunu anımsıyordu. Hayvanlar çok iriydi. Dört ayak üstünde duran Emre'nin yüzüne o kadar yakınlardı ki ıslak tüylerinin keçeleşmiş ekşiliğini, kemik kıran korkunç dişli ağızlarından gelen ağır kokuları bile duyabiliyordu. İçinden ayağa kalkıp koşmak geliyordu ama bunu yapamazdı. Yapmadı. Kendini zorlayarak dört ayak üstünde kaderine razı olan tuhaf bir köpek gibi durmaya devam etti. Köpekler onu kokladılar, çevresinde dolaştılar. Çok istemesine rağmen arkasına geçen köpeklere bakmadı. Ensesindeki tüyler diken diken oldu. Yoldan birilerinin geçmesi için dua etti. Gecenin o saatinde hiçbir yaya yoktu otoyol kıyısında. Karanlıkta yıldırım gibi geçen arabalar da onu göremez, görse bile duramazlardı. Durumum umutsuz diye düşündü. Büyük annesiyle kendi ölümünün arasında bir hafta olacağı gibi tuhaf bir düşünce belirdi kafasında. Parantez içinde. Yazıya geçtiğinde insanların aklına gelen düşünceler tek tek gelmiş gibi bir hava olur. Oysa herkesin bildiği gibi düşünceler tren kompartmanları gibi gelmez. Birden karmakarışık, bölük pörçük hücum ederler. Emre'nin üç korkunç köpek arasında ecel terleri dökerken aklına bu köpeklerin aslında atalarının öcünü almakta oldukları geldi. Çünkü 1910 yılında Enver, Talat, Cemal Paşalar, daha sonra çeşitli yurttaş toplulukları üzerinde uygulayacakları toplu kıyımın provasını İstanbul köpekleri üstünde yapmışlardı. Sıcağın dayanılmaz hale geldiği Ağustos ayında İstanbul'dan 80 bin sokak köpeği toplanmış, Mavnalara atılarak Hayırsız Ada denilen kayalığa götürülüp bırakılmıştı. Adada ot yok, su yok, ağaç yok, gölge yok, kısacası hiçbir şey yoktu. Köpekler orada çıldırmıştı. O sırada vapurla o bölgeden geçen bir Fransız gazeteci şunları anlatmıştı. Dayanılmaz derecede sıcak vardı. Etkisinden kurtulmak için kabinime çekildim. Vapur durmuştu. Biraz kestirmiştim. Hemen kalktım. Acele merdivenleri çıkarak güverteye kendimi attım. Küme küme köpek cesetleri ve etrafa yayılan çok fena bir koku. Bir mil uzakta ağaçtan, bitkiden oluşmuş yalçın bir kayadan ibaret olan ada gözüküyordu. Yalçın kayanın üstünde köpekler karınca gibi kaynıyor. Köpeklerin en büyük kısmı sahili takip eden kayalık üzerinde toplanmıştı. Pek çokları güneş hararetinden kavrulmuş, serinlemek için var güçleriyle suda yüzüyorlar, son takatlarına kadar suda kalmak istiyorlar. Ötede beride görülen cesetlerin etrafında dolaşarak, çabalayarak bir parça et koparmaya çalışıyorlar. Karadaki diğer kısmı ufak bir gölge bulabilmek için taş kovuklarına sığınmak üzere delik deşik arıyorlar. Diğer bir kısmı ise adeta delirmiş gibi oraya buraya koşuyorlar. Sürekli kendi etraflarında dönüyorlar. Seslerini şimdi tam olarak duyuyorduk. İşittiğimiz bu feryatlar köpek havlaması değil, adeta insan feryadıydı. Kaptan geminin düdüğünü çaldırdı. Zavallı hayvanlar bir yardım sesi duymuş gibi heyecanlandılar. Bu sese hayvanların nasıl yalvarırcasına cevap verdiklerini size anlatamam. Bilmem göz önüne getirebiliyor musunuz? Feryat ve inilti saçan bir yalçın kaya. Bir yanardağ ki ateş yerine feryat, duman yerine cesetler saçıyor. Bu kızgın zemin üzerinde su, yiyecek için ağızları açık köpekler. Etrafında martıların uçuştuğu cesetler kısım kısım denizde lekeler oluşturuyor. Vapur hareket etti. Zavallı köpekler yine bizleri son bir ümitle takibe çalışarak çırpınıyorlar. Hiçbir şeyden habersiz geminin dalgaları onları büsbütün batırıyor, boğuyor, öldürüyordu. Ne karada ne denizde ölümden başka onlara el uzatan yoktu. Uzaktan bir romorkörün adaya doğru geldiğini gördük. Arkasında iki mavna köpek dolu kafeslerle aynı adaya gidiyor. Hayırsız adanın aç sakinlerine İstanbul'dan taze köpek getiriyorlardı. Biz uzaklaştık. Marmara'nın yüzü üzerinde siyah bir nokta halinde kalan bu müthiş manzaralı adadan bakışlarımızı ayıramıyorduk. Bu köpekler o deliren köpeklerin torunları olmalıydı. Şimdi de bu 100 yıllık öcü Emre'den çıkarmalarını engelleyecek hiçbir şey yoktu. Emre daha sonra bu anı çok düşündü. Parantez içinde. Bu cümleyle Emre Karaca'nın başına gelen köpek badiresinden kurtulduğunu anlatmış oldum sanırım. Köpekler kendisine donmuş bir zaman gibi gelen o çok uzun birkaç dakikanın sonunda fırlayıp gittiler. Daha sonra konuştuğu bir arkadaşı, köpeklerin büyük olasılıkla dişi olduğunu, kendisine bu yüzden dokunmadıklarını söyleyecekti. Erkek olsalarmış, egemenlik bölgelerine giren başka bir erkeği gözünün yaşına bakmadan paramparça ederlermiş. Böylece Emre, hayatını canlıların temel erkek-dişi ayrımı sayesinde kurtarmış olduğunun bilincine vardı. Evet, Emre daha sonra bu anı çok düşündü. O gece birbirinden apayrı üç ruh durumuna savrulmuştu. Birbirini izleyen, hatta baskılayan duygulardı bunlar ve belki de insanın hayattaki konumlanışı açısından açıklayıcı işlevleri vardı. Gece, HH'ye duyduğu nefretle zedelenmiş entelektüel onurunu tamir etme kaygısıyla başlamıştı. Ona, 2 saati aşkın bir süre egemen olan ruh durumu buydu. Ne var ki, lokantadan çıkarken Zehra'yı başka bir erkekle görmesi, saniyeden bile kısa bir sürede yüreğine dalıp çıkan kılıç gibi onu altüst etmiş, HH'yi önemsizleştirmişti. Daha doğrusu silip atmıştı. Demek ki sevda avcısı entelektüel onurdan daha önemliydi. Onu anında silebiliyordu. Bir yazarın aşk egoyu yener sözünün doğru olduğunu düşündü. Üçüncü aşamada ise hiçbir şekilde geçmez sandığı sevda acısı, üç köpeğin tehdit edici bakışları altında yerini hayatta kalma güdüsüne bırakmıştı. Kendini aşırı bir korkuyla ele veren bir yaşama güdüsüydü bu. Temeldi, belki de en temel duyguydu ve söylemesi zor olsa bile belki de anlık olarak aşktan daha güçlüydü. Ne var ki korku geçici, sevdasıysa kalıcıydı. Gövdesinin parçalanması tehlikesini atlatan Emre'nin yüreğinin parçalanmasına odaklanması bu yüzden olmuştu işte. Ayrım sonu, sayfa 388.